Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, böylesine güzel bir iftar saatinde bir rahmet sofrası programında daha sizlerle beraberiz. Bugün çok özel ve çok güzel bir misafirimiz var. Necmettin Bilal Erdoğan. Hoş geldiniz Bilal'ciğim.
Hoş bulduk Sayın Hocam.
Allah razı olsun, şeref verdiniz, vakit ayırdınız.
Estağfurullah, sağ olun.
Tabii biz Bilal Bey'i bir vakıf adamı olarak tanıyoruz. Hemen hemen her hayri hizmette emeği olan bir kardeşimiz. Ama esas kendilerine benim sormak istediğim soru şu: gençliğe yaklaşım dilini yakalamak. Bu konuda da ciddi gayretleriniz var. Esas bu gençliğe dönük hizmetlerinizi nerede, ne zaman, nasıl yapıyorsunuz? Bize de bu konuda bir tavsiyeniz olur mu? Gerçekten
Estağfurullah.
biz gençliğin anlayabileceği dili bulmak zorundayız. Onlar bizim canımız, ciğerimiz, evlatlarımız. Onları sokağa da terk edemeyiz, bir başkasının inisiyatifine de terk edemeyiz. Bu konuda da çok ciddi hem vakıf çalışmalarınız var, sportif çalışmalarınız var, diğer sivil toplum örgütü çalışmalarınız var. Bunu takdirle de takip ediyoruz.
Sağ olun.
Ama bir de bu güzel iftar saatinde bunu sizden dinlemek de istiyoruz.
Eyvallah. Öncelikle ben de Erkam Radyo ve Erkam TV izleyicilerine bu güzel Ramazan ikliminde saygı, sevgi, selam, muhabbetlerimi gönderiyorum. Sayın Hocam, 2011 yılında ilk başladığımız, benim açımdan yurt dışı şeyleri devam ederken, yani Amerika'dan İtalya'ya geçmiştim. İtalya'da asistan olarak devam ediyordum. Bir yandan doktora tezimi yazmaya çalışıyordum. Ama Türkiye'ye biraz daha yakınlaşınca sık gelip gitmeler arasında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, TÜRGEV'in yönetim kuruluna davet edildim. Cumhurbaşkanımız da uygun olacağını söyledi. 1996 yılında İSEGEV adıyla, Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemde, İstanbul'a eğitim için gelen kız öğrencilere konaklama imkanı sağlamak amacıyla kurulmuş bir vakıftı. Ve daha sonra TÜRGEV adıyla Türkiye çapında aynı hizmetleri yapan bir vakıf hüviyetine ulaştı. İşte 30. senesine gelmişiz bu sene.
Maşallah.
Ve 30 senede TÜRGEV elbette birçok kız öğrencilerin iyi eğitim almasına vesile oldu. Bu neden önemli? Tabii ki şimdi biz bakıyoruz, mesela bir çocuğun yetişmesinde annenin babanın rolünün ne kadar önemli olduğunu hiç şey yapabilir miyiz, hafife alabilir miyiz? Ama babanın daha ağırlıklı olarak işte olduğu bir durumda, özellikle erken çocukluk dönemlerinde annenin tesirinin çok üst düzeyde olduğunu görüyoruz. Bu aşağı yukarı kimine göre 5 yaşına kadar, kimine göre ilkokula başlayana kadar, orada anne o karakterin oluşumunda, çocuğun neyi sevip sevmediğinde çok büyük tesir sahibi oluyor. Daha eğitimli bir annenin yetiştireceği çocuğun elbette ki daha altyapısı güçlü bir çocuk olacağını, daha ayakları yere basan bir çocuk olacağını, daha inançlı bir annenin gölgesinde yetişen çocuğun daha inançlı bir birey olarak yetişme ihtimalinin daha yüksek olduğunu. Hani ben şimdi 3 çocuğum, ellerinizden öper hocam. Farklı farklı karakterlerini görünce diyorum ki, ya acaba diyorum, bizim çocuklarımıza yapabileceğimiz aslında pek de bir müdahale yok mu? Hani şimdi bir de toplum mühendisliği falan konuşuluyor ya hocam. Hani toplumu şekillendirmeye çalışan bir
Evet.
sürü
Evet.
cereyanlar var. Bir anne babanın dahi çocuğunun üzerinde tesirinin bu kadar sınırlı olduğu yerde, sizin o ilk yıllarında neyi
Temel.
çocuğa sevdirdiğiniz,
Temel,
nasıl
temel,
temel? Evet,
temel.
çok önemli hocam.
Bizim rahmetli Nurettin Topçu hocamız, yani her aileyi bir mektep kabul eder ve eğitimin temelini de aile ve ilkokul olarak
Öyle
söylerdi.
hocam.
Çünkü temel, binanın temelini
Ve orada işte
atıyorsunuz.
o annenin nasıl
Evet.
yetiştiği çok önemli. Şimdi
Evet.
bakıyorsunuz, bazı çok eğitimli hanımefendiler çocuklarını eğitimsiz bir bakıcıya emanet etmeyi değerlendirebiliyorlar. Mesela bu kabul edilebilir bir şey değil. Aslında belki de devletin annenin eğitim düzeyi yükseldikçe onun çocuğuna ayırdığı mesai ile ilgili onu ödüllendirmesi lazım. Çünkü bugün biliyorsunuz engelli bakım aylığı var,
Evet.
yaşlı bakım aylığı var. Bu ne yapıyor? Engellinin veya yaşlının evde bakılması halinde yakınları tarafından o aileyi ödüllendiriyor aslında. O ailenin yükünü devlet paylaşmış oluyor. Eğer bir çocuğu çok yüksek eğitimli bir anne, ben biraz izin alacağım işimden gücümden, ücretli ücretsiz kanun kural neyi gerektiriyorsa, ama çocuğumla ilgileneceğim dediği zaman o anneye ekstra bir iltifat yapılması lazım. Hatta dahi babaları bile, mesela özellikle erkek çocuklarda babanın tesirinin daha çok olduğu da söylenir. Biraz daha ilerleyen yaşlarda babanın dahi çocuğuna daha çok zaman ayırmasını teşvik edecek mekanizmaları kurmak lazım. Bu TÜRGEV ile ilgili bahis, yani nereden başladığımızı anlatmış oldum. Daha sonra tabii bu çalışmalar devam ederken İşte bir inovatif okulları platformu çalışması mesela o yıllarda başladı. 5 sivil toplum kuruluşu yoğun bir şekilde bir araya gelerek aynı yolun yolcusu olan kuruluşlar olarak istişareler yapmaya başladık, çalışmalar yapmaya başladık. Sonra bu çalışmalar genişlemeye devam etti. Bu arada ben başka sivil toplum kuruluşlarında görevler almaya devam ettim. İşte İlim Yayma Vakfı olsun, Okçular Vakfı olsun, Dünya Etnospor Birliği olsun geleneksel sporlarla ilgili. Daha sonra birlikte İbn Haldun Üniversitesi'ni kurduk hocam. İlim Yayma Vakfı vesilesiyle Sabahattin Zahim Üniversitesi'nin bütün yönetimiyle ilgili müdahil olmaya başladık vesaire. Ama merkezinde, bütün bu çalışmalarımızın merkezinde gençlik var, eğitim var. Amaç nedir? Amaç bu toprakları bize vatan yapan değerlerin, yani kimliğimizin, kültürümüzün, inancımızın yeni nesillere canlı, sağlıklı bir şekilde aktarılmasını temin etmek, sağlamak. Bunu başardığımız zaman sizin her zaman söylediğiniz gibi istikbal yalnız göklerde değildir, aynı zamanda köklerdedir diyorsunuz. Doğru, ya. Evet, çünkü evet. Nasıl ağaç köklerinden enerjisini alıyor, ondan sonra yaprakları göğe doğru uzanıyor. Aslında benzetmeniz tam da bunu yakalıyor. O köklerde bu kadar besin varken bizim kendi açımızdan tabii, yani bu topraklardaki ya, değerleri düşünün. Tabii. Bu tarihi düşünün, bu derinliği düşünün. Bu kadar besin varken bizim bu besinlerden mahrum kalmamız, geçmişimizle hiçbir bağımız yokmuş gibi değerlendirmemiz, tarihimizi unutmamız bizi aslında köksüzleştirmiş oluyor. Ama
Bilal'cim zaten bizi kökümüzden kopararak yepyeni bir insan tipi inşa etme gayretleri var. Kültürümüzden kopmuşuz, kesilmiş damarlarımız. Şimdi biz o damarları yeniden dikiyoruz. Yeniden geçmişimizle bağ kuruyoruz. O yüzden burada Yahya Kemal'in çok güzel bir sözü var. Türkiye 15 milyon iken sormuşlar. Sayın Büyükelçi, Portekiz'de Büyükelçi. Türkiye'nin nüfusu ne kadar? Demiş ki 200 milyon. Ya Sayın Büyükelçi, bu hesabı nasıl yaptınız? Vallahi ben onu bunu bilmem demiş. Biz Türkler ölülerimizle beraber yaşarız. Biz geçmişimizle beraber yaşarız. O yüzden bu bağı...
Yani... Yahya Kemal'in bunu dediği devirlerde belki biraz daha öyleydi ama evet. Bir 25 sene önce hiç öyle değildi hocam.
Maalesef.
İnsanlar
tabii.
Hakikaten ecdadını unutmuştu, nereden geldiğini unutmuştu.
Bırakın unutmayı, küfrediyorlardı.
Hatta küfrediyorlardı.
Küfrediyorlardı.
Hala yapılıyor.
Ve bizim kökümüze kezzap suyu döküyorlardı kökümüze.
Şimdi ben şuna şahit oldum. Bir okulda bir 29 Ekim merasimine katıldık. Yani çıkan... Öğretmenler konuşuyor, öğrenciler konuşuyor ve geçmişi kötüleme üzerine kurgulanmış bir programdı. Ben çok üzüldüm. Ya bizim utanılacak bir geçmişimiz yok ki. Ona utanılacak çok... geçmişi olan Amerika'sı, Avrupa'sı, mesela oralarda yaşadım. Kalkıp da ya biz Mussolini dönemini efendim taan ediyoruz demiyor mesela. Veya biz yerlileri katliama tabi tuttuk, 25 milyon yerliyi öldürdük, vah vah ne kötüymüşüz demiyorlar mesela. Bizim hiç öyle bir geçmişimiz olmamasına rağmen biz kalkıp ecdadımızı, geçmişimizi kötüleyebiliyoruz. Bu çok büyük bir gaflet. Bundan kesinlikle sıyrılıp kurtulmamız
tabii
lazım.
Tabii canım, yok, kurtuluyoruz elhamdülillah. Yani gittikçe de kökleriyle güçlü bağı olan bir nesil geliyor elhamdülillah. Ama burada esas gerçekten sizin yaptığınız gayretler çok önemli. Yani gençliğin kökleriyle buluşması, geçmişiyle buluşması. Ben şunu da söylüyorum. Ya biz geçmişimize yaslanarak... Bugüne basarak ve geleceğe bakarak yürümeliyiz.
Evet. Bu bir nostalji anlamında da değil. Şimdi ben şunu biliyorum ve gençlerin bu şeyini de anlıyorum. Bu istidadını mı diyelim, bu meylini mi diyelim. Ya bize hikaye anlatmayın diyorlar hocam. Yani gençlik tabii ki gelecek görmek istiyor. Geleceği konuşmak istiyor. Ama gerçekten geçmişini bilmeyenin ve hani bugün modern akımlarda da hep böyle bir kendini tanıma konuşuluyor ya. Aslında kendini tanımak geçmişini bilmekten geçiyor. Yani bunun belki farkına varmak lazım. Kendimizi tanımazsak, hani kul olarak, insan olarak, yaratıcı nezdinde mesafe, konum olarak, acziyet olarak kendimizi tanımazsak, haslet olarak kendimizi tanımazsak, neye meylimiz olduğunu,
kabiliyetimizin
olduğunu tanımazsak, elbette ki geleceğimizi tahayyül edemeyiz, kurgulayamayız, başarılı bir gelecek kuramayız kendimiz için. Onun için gençlerin gelecekleriyle ilgili kaygılarını yönetirken, bunlarla ilgili gelecek kurgularını yaparken, kariyerle ilgili olsun, evlilikle ilgili olsun, ikballe ilgili olsun, neyse peşinde oldukları, kendilerini tanımaları gerçekten ecdadı tanımalarından geçiyor. Nasıl şekillenmişiz? Ben bu toplumun bir parçasıyım. Bu toplumun gelenek görenekleri var. Niye bunu böyle yapmışız? Niye şurası şöyle olmuş? İşte mesela bizim eski İstanbul'un sokakları niye böyle darmış? Evleri neden ahşap iki katlıymış? buna kafa yorsan bundan bir şey çıkıyor. Ya benim ecdadımda böyle böyle şeyler varmış deyip geleceğinle ilgili diyorsun ki benim bir gün imkanım olursa ben de bugünün şartlarında şu sebeple böyle yapmak istiyorum diyorsun. Bu ne getiriyor? Sizin geleceğinize ilham veriyor aslında. Ve bakıyoruz işte Amerika'da yaşadığım dönemden söyleyeyim hocam. Washington DC Amerika'nın başkenti. Bakanlık binaları var, işte anıtlar var, belli bir Washington'ın merkezinde toplu bir alanda müzeler var. Ve mimarilerinde bakıyorsunuz Yunan sütunları, Roma sütunları, kubbeler falan böyle. Bunları niye böyle yapmış? Bir güçlü bir medeniyet omurgasına kendini bağlamaya çalışıyor. Diyor ki ben bugün Roma'nın varisiyim diyor. Ben bugün eski Yunan'ın düşüncesinin varisiyim diyor. Onu temsil ediyorum, onun üstüne çıktım, onun temelleri üzerinde ayakta diyor. Yoksa bugün 200-250 yıllık bir ülke köklü bir geçmişten nasıl bahsetsin değil mi? Bizim bu kadar köklü geçmişimiz varken bizim bununla güçlü ilişki kurduğumuz zaman gelecekte ne kadar iddialı olabileceğimizi varın hesap edin Sayın Hocam.
Tabii burada gerçekten sizin söylediğiniz geleceği esas gençliğin geleceğini aydınlatacak, onlara özgüven sahibi yapacak bir çözümü, formülü de getirmek lazım. Zaten gelenek dediğimiz zaman gelene ekleyerek geliştirmek demektir. Görenek de gördüğünü geliştirerek, yani hep aynı yerde kalmayacaksınız. Durağan olmayacaksınız. Çünkü benim peygamberim iki anı birbirine denk olan bizden değildir diyor. Biz her an bir önceki andan daha ileriye fırlamak zorundayız. Dolayısıyla burada gerçekten mesela sizin Palet Müzik Okulu, ben çok yürekten takdir ediyorum. Öbür taraftan yine çok fazla emeğinizin olan Hakkı Demir, Proje İmam Hatip Lisesi. Buna benzer diğer İmam Hatip Liseleri. Buradaki İTO'nun Marmara İmam Hatip Lisesi. Çok muhteşem, başarılı. Zaten Kartal Anadolu İmam Hatip, oradan mezunsunuz. Evet. Oraya verdiğiniz emek. Bütün bunların semeresini şimdi görüyoruz biz.
Evet.
O yüzden Allah gayretinizi artırsın.
Hocam Allah-u Teala hiçbir gayreti karşılıksız bırakmıyor. Ben hani bu 2011'den bu yana Türkiye'de yaptığımız çalışmalarda, 15 yıllık çalışmalarda bunları görüyorum. Gerçekten hani zaman zaman yoruluyorsunuz, zaman zaman ya bu yaptığımız işten netice alamıyor muyuz diyorsun, zaman zaman bunu böyle yapmasak, farklı yapsak diyorsun ama sebat edip sürdürdüğünüz her şeyin neticesini Allah-u Teala nasip ediyor. Bunu görüyoruz. Bu da bizim tabii ki iştiyakımızı artırıyor. Başka insanlara bu tür motivasyonu, ilhamı vermeye bizi sevk ediyor. Gerçekten mesela şunu okullardan bahsettiğiniz için söyleyeyim. Bir devlet okuluna bir hami kişi, hayırsever veyahut da bir sivil toplum kuruluşu sahip çıktığı zaman, hamilik yaptığı zaman o okulun bütün kaderi, bahtı değişiyor hocam, yükseliyor. Yani neden? Ya devlet zaten okulu yapmış. Bu okulun elektriğini, suyunu, ısınmasını temin ediyor. Bir ölçüde temizliğine, yemeğine katkı sağlıyor. Ondan sonra öğretmenlerini oraya tayin edip maaşını veriyor ki öğretmen sayısı da her yerde yeterince. Bazı branşlarda, bazı mevzi yerlerde işte orada bir tane filanca öğretmen eksiğimiz var. Onlar planlama ile ilgili bazen zaman isteyen, giderilmesi gereken sıkıntılar. Ama devlet bütün okulun esas giderlerini karşıladığı bir yerde siz gelip çocuklara bir işte ihtiyaç sahibi başarılı çocuklara bir burs desteği sağladığınız zaman, İşte devamlı olanlara bir ayrıcalık tanımlıyorsunuz. Şu okulda devamlılık oranı artar mesela değil mi? Okulun kütüphanesine biraz kitap sevk edip kütüphaneyi zenginleştirdiğiniz zaman, kütüphanesini biraz güzel dizayn edip cazibesini artırdığınız zaman ne oluyor? Çocuklar daha çok kitap okumaya teşvik olmuş oluyor. Siz okulda bir tane ekstra filanca öğretmeni veya bir mentörü veya bir etüt öğretmenini istihdam ettiğiniz zaman onun diyelim ki okuldaki çocukları Teknofest yarışmalarına mı hazırlar? Okuldaki çocuklarla bir hafızlık kulübü mü kurar? Okuldaki çocuklara başka bir şey mi yapar? O okulun bir yönünü güçlendirebilmiş oluyorsunuz. Bunun gibi küçük dokunuşlarla birdenbire okuldaki o eğitimin kalitesi, çocukların hedefleri yükselmeye başlıyor. Biz sivil toplum kuruluşları olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzle mesela birkaç sene önce öyle bir çalışma yaptık. Yani dedi ki bizim zorlandığımız dedi bazı okullarımız var. Hani bulunduğu mahalle itibariyle, fiziki şartlarının eksikliği itibariyle vesaire sebeplerle sivil toplum kuruluşlarını bunlardan birer ikişer tane zimmetlemek istiyoruz İstanbul'da. Genel merkezlerinize yakın olanlar başta olmak üzere. Ondan sonra buralarla ilgilenir misiniz dedi. Mesela öyle bir çalışma başladık. Biz Vefa'da bize yakın olan bir iki okulla ilgileniyoruz. Ne oluyor? Gelenler, gidenler, okulun bazı eksiklerinin giderilmesi, birdenbire okuldaki öğretmenlerin morali değişiyor. Okuldaki öğrencilerin motivasyonu artıyor. Onun için ben Hani buradan sizle birlikte de bir çağrı yapmış olalım aslında. Yani bazen insanımız eleştirmeyi sever. Ya işte şunu niye böyle yaptılar? Burası niye böyle oldu? Şu işte biz çok kötüyüz. Bu işi hiç beceremiyoruz. Neyse. Yani esaslı olan var, olmayan var. Doğru bilgiye dayanan var, dayanmayan var. Ayrı mesele. Ama bunu yapmak yerine ya benim de kısıtlı imkanım da olsa acaba ben ne yapabilirim bu şikayet ettiğim meseleyle ilgili diyorsak yakınımızdaki bir okula sahip çıkmak, o okulun idaresine gidip ben size nasıl destek olabilirim demek, çocuğumuzun okulunda okul aile birliğinde görev almak, çocuğumuzun eğitimine katkı sağlayacağı gibi o okuldaki bütün çocukların eğitimine de katkı sağlayacaktır. Ve eğitimin bu devirde değil her devirde sadece okulda dört duvarın arasında halledilecek bir iş olduğunu düşünmek de beyhude ve yanlış. Eğitim gerçekten bütün bir toplumun paydaş olması gereken. Yani bir yerde bir çocuk gördüğümüz zaman o çocuğa acaba ben o anda hangi nasihati, hangi değeri aktarabilirim? Gözünün içine bakarak bir tebessüm ederek, bir selam vererek o çocuğa işte selamı, tebessümü, nezaketi acaba öğretebilir miyim diye düşünebilmek. Bunların gerektiği bir yerde şikayet etmek yerine hemen yakınımızdaki bir okulla ilgili ben nasıl destek olabilirim diye girişimde bulunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum hocam.
Tabii burada bizim Marmara İlahiyat Fakültesi'nin vakfı vardı. Ben de orada yıllarca hem orada öğretim üyesiyiz hem de özellikle bizim vakıf yönetimi bana müdürlük verdiler. Bizim bütün öğrencilere ben bakardım. Yani kış çok soğuk. Çocuğun pardüsü yok. Veya ayakkabısına bakıyorum. Ayakkabısı şey değil.
Perişan.
Onlara hemen şuraya git bir ayakkabı al. Şuradan git giyin filan ne diye böyle sahip çıkardık. Bu sahiplenme müthiş bir aidiyet duygusu tabii artırıyordu. Hem tabii bizimle öğrenciler arasında hem de öğrencilerle müessese, ilahiyat
arasında. Şimdi onlar da o vakfa bugün sahip çıkanlar mı tabii hocam?
Tabii vakfa sahip çıkıyorlar ve gittikleri yerde de sahip çıkıyorlar.
Doğru.
Bu çok güzel bir şey.
Doğru hocam.
O yüzden bizim Kemal Sayar Hoca'nın çok güzel bir tespiti var. Ben ona çok yürekten katılıyorum. Yani merhamet ve şefkat işi söylemişi değildir.
Değil.
Ya eylemiştir.
Eylemiş.
Ya bir düşeni gördüğün zaman tutup kaldıracaksın. Bir yarayı gördüğün zaman eğilip saracaksın. Ona merhem olacaksın.
Şimdi Gazze'de soykırım olurken Batı kamuoyu değil mi? Diyelim ki Batı'yı aşağı yukarı Amerika'sı, Avrupa'sı 750 milyonluk biraz böyle Batı dışı, Batı ülkeleri diyebileceğimiz ülkelerle belki 1 milyarlık bir Batı medeniyeti diyelim. Bunların hepsi mi soykırımcı ya diyorsun? Hani burada soykırım oluyor veya Ruanda'da soykırım oldu veya Srebrenica'da, Bosna'da soykırım oldu. Bunlar bu işleri niye durdurmadılar? Bu işleri bunların seçtiği insanlar, onların istihdam ettiği askerler, onların istihdam ettiği efendim şeyler yaptı. Bütün bu 1 milyar Batı alemi hepsi mi vahşi diyesiniz geliyor? Ya yok, içlerinde iyi insanlar da var aslında. Çok merhametli insanlar da var aslında. Neye dayanarak söylüyorsunuz? İşte sosyal medyada üzülüyorlar, değil mi? Sosyal medyada üzülmekle olmadığını işte o tespitten anlıyoruz. Sen acaba kendi seçtiğin adamları ya sen bu soykırımı ne yapıp durduracaksın ha? İcbar etmek için ne yapıyorsun? Değil mi hocam? Ya evet. Amerika bu işi durdurabilir miydi? Durdururdu. O zaman 350 milyon Amerikalı kendisi aynada bakıp ben de bu soykırımda acaba bir pay sahibi miyim diye kendini
ne bu durdurmasını bırak ya adam arkasında kale gibi durdular.
Durdu tabii.
Verdiği silahlarla, parayla, rızayla, evet. Rızayla, uçakla, evet. Bombalarla filan. Zaten küfre rıza küfürdür bizim ölçülüğümüzde. Oradaki zulme razı
aktif
olan
aktif zulüm, pasif zulüm.
Evet. Oradaki zulme razı olan adam onun aynı parçası. Ona o zulmün bir parçası, onu yapan gibi.
Öyle hocam. İşte bizim medeniyetimiz baktığınız zaman bir şefkat, merhamet medeniyeti, adalet medeniyeti tabii, olmanın yanında
tabii.
Osmanlı'nın işte 600 yılı aşkın yaşamasının sırrını araştıran büyüklerimiz adaleti koymuşlar ama bunun yanında merhamet olmasaydı bu kadar uzun sürmezdi demişler.
Doğru abi. Adaleti besleyen damarları da güçlendirmişler. İşte. Şefkat ve merhamet,
evet,
damarı.
Evet.
Mesela şimdi siz Allah razı olsun bir vakıf insanısınız. Bizim Osmanlı'da hemen hemen pek çok bugün devletten beklenen hizmetlerin çoğu vakıflar tarafından gönüllü karşılanmış.
Öyle.
Devlete hiç yük kalmamış. Medreseyi onlar götürmüşler. Sağlığı onlar götürmüşler, emniyeti onlar götürmüşler.
Darüşşifayı açtık işte
tabii
hocam.
Hastaneleri onlar götürmüşler. Evet. Neye bakarsanız bakın devletin sırtından bir yargı kalmış.
Evet.
Bir de
emniyet,
iç ve dış güvenlik kalmış.
Evet. Evet.
Hatta şey bile yok, lojistik bile yok. Lojistiği bile gönüllü şeyler, evet, karşılamışlar. Böyle bir
kervanlar vesaire.
Kervanlar. Böyle bir güzel medeniyet ama Bilal'cim şimdi sözünüzü burada balla keserek sohbetimizin ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam edelim. Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Necmettin Bilal Erdoğan Bey'le olan bu güzel sohbetimizi burada noktalıyoruz ama lütfen kulağınız, aklınız ve kalbiniz bizde kalsın. Sohbetimize ikinci bölümümüzde kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz efendim.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri, Necmettin Bilal Erdoğan Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Bilal'cığım, gerçekten sizin böyle bizim yüreğimize dokunan çok güzel faaliyetleriniz var. Mesela Bosna'yı hiç unutturmamaya çalışıyorsunuz. Gazze gölgeledi gibi gözüküyor. Tamam, Gazze bizim tam ciğer yaramız tamam. Ama işte Aliye İzzet Begoviç, efendim bu tip böyle bizim dünyamızdaki insanların, dirençli insanların, onların görüntüleri, hayat hikayeleri filan, bunları gündemde tutarak yine gençliği bir dinamizme sevk etmeye, kökleriyle bağlamaya çalışıyorsunuz. O yüzden burada ben bu etnosporu bile bu manada çok önemli bir faaliyet olarak görüyorum. Hatta bu atılan adımlar, bu başlanılan gayretler bugün Teknofest gençliği diye bir gençlik çıkarttı ortaya. Şunu da biliyorum ki siz pek çok yerde ilim memuru olarak, mesela İlim Memur Vakfı'nın bilim ödülleri var mesela. Muhteşem ödüller. Bu gittikçe ister sosyal ister diğer sahalardaki araştırmacılara müthiş bir teşvik oluyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızın talimatı da böyleydi. Niye bir Nobel ödülü bizim buradan çıkmasın diye böyle bir talepleri var. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Mesela bizim İbn Haldun Üniversitesi'nde beraber yol aldığımız bir üniversite. Süleymaniye Camii'nin etrafındaki medreseleri aldık. Ama buradaki bir hassasiyetimiz de var. Onları niye biz Süleymaniye tercih ettik? Yani İbn Haldun bir medeniyet tasavvurcusu, tarih felsefecisi, sosyolog, tamam. Ama biz de yeni bir medeniyet tasavvuru inşasıyla yola çıkmışız. Global bir üniversite demişiz. Ne demek global? Yani hem global hem de milli ve manevi değerli, yerel değerlerine bağlı. Şimdi böyle bir üniversite. O yüzden orayı aldık. Orada her bir medreseyi Kanuni Sultan Süleyman'ın vakıf gaye maddesinde gösterdiği çizgide kullanmayı önemsiyoruz. Bu aslına dönsün diye. O yüzden bunlar, bu konularla ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Sayın hocam, şimdi ben gençlere hep şu tavsiyede bulunuyorum. Başarılı insanları örnek alın. Bugün hayatta olan ve de hayatta olmayan. Bu başarılı insanlar dediğimiz zaman, Bosna Hersek seyahatimizde geçen sene 2025'in Ali Ezzet Begoviç'in doğumunun 100. yılı olduğunu ve bu vesileyle yapılacak çalışmaları öğrendik. Hatta bunlardan bir tanesine davet edildiğim bir programda Aliye'nin 100. yılı için bestelenmiş bir senfoni dinletisine katılmıştık. Ve orada Aliye İzzet Begoviç Vakfı ile beraber dedik ki bu çalışmaları Türkiye'de de yansıması olsun. Hem bir sergi yapalım hem de bu senfoni dinletisini İstanbul'da da yapalım dedik. O vesileyle Atatürk Kültür Merkezi'nde 1,5 ay kadar devam eden bir sergi oldu. Çok güzel bir sergiydi. Aliye İzzet Begoviç'in kendi eşyaları evinden mobilyalarına varıncaya kadar buraya getirildi. Sanıyorum önümüzdeki haftalarda Bursa ve Konya'da bir süre bu sergiler devam edecek. Ama aynı zamanda Aliye İzzet Begoviç'in hayat hikayesini anlatan bir senfoni dinletisi ekranda belli fotoğraflar eşliğinde bir 40-45 dakika kadar süren, bunu da yapmış olduk. Aliye İzzet Begoviç'i niye tanısın gençlerimiz? Aliye Bosna Hersek'in kurucu cumhurbaşkanıydı. İşte savaştaki komutanıydı elbette. Ama Aliye'ye neden biz bu kadar değer veriyoruz? Bir mefküre sahibi düşünce insanı olmasından dolayı.
Bilge.
Bilge olmasından dolayı. Bilge kral denmesinin sebebi. Aynı zamanda sanki son dönem Osmanlı entelektüeli ama Avrupa entelektüeli de aynı zamanda. Yani Batı'nın göbeğinde yaşamasına rağmen Osmanlı ve Müslüman kalmayı başarmış. Ve sadece Batı'da yaşayan Müslümanlar için değil, 21. yüzyılı yaşayacak bütün Müslümanlar için de çok önemli mesajları olan birisi. Ve okuduğunuz zaman Aliye İzzet Begoviç'te ister istemez Mehmet Akif Ersoy'dan izler buluyorsunuz mesela. İstiklal şairimiz de önemli bir mütefekkir ve aslında Osmanlı'nın çöküş yıllarında bize çok doğru reçeteler vermiş. Bugün dahi çok geçerli olan reçeteler. Belki son 23 yıldaki belli başarılarımıza da ilham olmuş reçeteler bunlar. Yani neyi söylüyordu bize? Teknofest gençliği dediniz ya, Selçuk Bayraktar örneği. Biz kimliğimizden, dinimizden taviz vermeden de dünya ile yarışabiliriz. Biz kültürümüzden taviz vermeden, Müslümanlığımızdan vazgeçmeden de dünyanın en iyi bilimini, fennini, teknolojisini yakalayabiliriz. Yani Mehmet Akif'in mücadelesi de buydu. Ali Ezzet Begoviç'te de aynı damarı görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir Selçuk Bayraktar örneğinin gelmesi bizim için o yüzden kritik. İşte başarılı insanların örnek alınması diyoruz ya, bak adam hem namazı, niyazı, inançlı, Müslüman, yerli, milli, Türk, her şey. Ama öbür taraftan Amerika'ya gitmiş, oranın eğitimini almış, en iyisi, en iyileriyle çalışmış. Ondan sonra ama ben bunlarla Amerika'ya hizmet edeyim diye bir an bile düşünmemiş. Ülkesine dönüp ben bu öğrendiklerimle ülkeme nasıl hizmet ederimin derdine düşmüş. Bunlar işte aslında gerçekten Mehmet Akif'in, Aliyan'ın mayaladığı yolun belki meyveleri diyebiliriz. Allah onlardan işte burada, hep razı olsun.
Burada çok güzel bir nokta bu esasında. O da nedir? Bizim gençliğimize kendi kahramanlarımızı göstermek. Evet. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var. Salih insanların anıldığı meclislere rahmet yağar. Ahlaksız, kötü insanların anıldığı meclislere de lanet yağar. Bunu Mevlana yorumlarken diyor ki, gökten rahmet yağmuru bir yağmasını beklemeyin. Salih insanların anıldığı meclislerde ona benzeme, ona imrenme ve gıpta etme duygusu doğarsa yağan rahmet-i ilahi budur. Ama yanlış adamları, kafirleri, inançsızları, ahlaksız adamları anlattığınızda, dinleyenler nezdinde, seyredenler nezdinde onlara benzeme duygusu doğarsa, bu da esas gökten çamur yağmasını beklemeyin. Yani lanet de budur diyor.
Evet.
Gerçekten burada işte Aliye İzzet Begoviç gibi, Mehmet Akif gibi kendi kahramanlarımızın gençliğimize örnek olarak sunulması. İşte bu da bu gayretlerinizin bir devamı.
Başarılı insanlardan bahsettim hocam. Şimdi hani benim saydığım başarılı insanlar, bakıyorsunuz çile çekmiş, mefküre sahibi ama aynı zamanda da işte Ali Ezzet Begoviç savaş kazanmış. Mehmet Akif Ersoy bütün bir Anadolu'yu Kurtuluş Savaşı'nın arkasında mobilize etmeyi başarmış. Ondan sonra İstiklal Marşı'nın da şairi olarak, yani okuduğunuz zaman bir insan bunu nasıl yazmış olabilir dedirten bir şiiri nasıl bir ilhamatla yazmışsa yazmış. Selçuk Bayraktar'ın başarıları zaten ortada. Ama gençlerin başarıyla ilgili değerlendirmesinde de değer yargısı olarak iyi ile kötü arasında yine ayırt etmesi lazım sizin buyurduğunuz gibi. Yani bugün dünyanın zenginleri içerisinde bir sürü öyle adamlar var ki, işte bir tanesiyle ilgili geçtiğimiz haftalarda başlayan ifşaatları görüyorsunuz. Adamlar dünyanın zengin insanları, oturmuşlar kalkmışlar insanın aklına gelmeyecek rezillikleri yapmak için. Şimdi bu insanlar, bugünün gençleri dışarıdan baktıkları zaman ya adam ne zengin, ne başarılı, her istediğini alabiliyor, yapabiliyor diye bakıp bunlara özeniyor olabilir. Ama o adamın hayatla ilgili, dünya ile ilgili, dünyanın geleceğiyle ilgili neyin peşinde olduğuna bakmanın da bir başarı ölçütü olarak çok kritik olduğunu düşünüyorum. Sadece kendi hazzını merkeze alıp onu yüceltmek için yaşayan insanları biz başarılı diye değerlendirmek durumunda değiliz. Varsa eğer onun insanlık için yaşayacak versiyonu ben olur muyum? Ondan evet, daha iyisi ben olur muyum diye düşüneceksin. Çünkü bugün dünyanın en zengin adamı son 3 yılda servetini herhalde 5 kattan fazla katlamıştır 5 yılda. Hala daha zengin olması gerektiğini dünyaya anlatmaya çalışıyor. Mahkemelerde işte duruşmaları, davaları devam ediyor ki benim o alacağım 100 bilmem milyar doları bana vermeniz lazım diyor. Ya kardeşim 650 milyar doları ne yapacaksın? 1 trilyon doları ne yapacaksın dediğiniz zaman bu adamın dünya daha iyi bir yer olsun diye bir derdi bilmiyorum var mı diye bakıyorsun? Yok.
Yok.
Fakir insanların karnı doysun diye bir derdi var mı bakıyorsun? Yok.
Yok.
Yani böyle çok zengin bir adamla yabancı tecrübemi anlatayım hocam. Dedim yani ben de işte vakıf işleriyle uğraşıyorum. Okuldu, üniversiteydi, ihtiyaç sahipleriydi, şuydu buydu. Vallahi dedi benim vakıf işim dedi çalışanlarıma verdiğim maaştır dedi. Yani anlatabiliyor muyum? İnsana bazen Allah nasip etmediği zaman o merhamet duygusunu, o başka insanlarla ilgili, yani bir yerde bir fakir fukara gördüğü zaman dertleniyor mu bir insan meselesi. Onun için gençler de, bugünün gençleri çok vicdanlı hocam. Bugünün gençleri gerçekten çevrelerindeki insanlarla ilgili, dünyadaki zulümlerle ilgili kaygılı. Ama bugünün gençlerinin bunları düzeltmenin parçası olabileceğini değerlendirip düşünmeleri lazım. Hedef olarak kendilerine koymalı lazım. Ve başarılı insanları örnek alırken de istidadı, yönü, istikameti gerçekten hani Allah'tan korkmayandan kork sözü var büyüklerimizin söylediği. Çok kritik. Yani Allah'tan korkarak başarılı olmak. Ben Allah mesela onun için Selçuk Bey'in şeyini çok kıymetli buluyorum. Yani hedefe giden yollar hepten mübahtır anlayışıyla asla bir yere gitmeyin diyor Selçuk Bey. Yani biz de öyle yapmadık diyor. Allah için yapmadılar.
Tabii canım.
Dolayısıyla bunun da yol yani hedefe giden yolların da önemli olduğunu, usulün esastan nasıl daha tabii kıymetli olduğunu çok iyi evet biliyorsunuz her zaman.
Rahmetli Özdemir abi, Özdemir abinin bütün şeysi Fil suresi üzerinde çalıştı. Erem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil. Termihim bi hacaretin min siccil. O Ebrehe'nin orduları Kabe'yi işgale geldiğinde fillerle. Allah onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. Ebabillerin ayaklarında taş vardı. Bu taşlar termihim bi hacaretin min siccil. Yalnız hangi fili, hangi filin sürücüsünü öldürecek o taşlar da kayıtlıydı, tescilli taşlar. Bugün akıllı mühimmat dediğimiz. Hmm. İşte zaten bak ilk şey ebabil kuşu gibi. Hmm. Bizim İHA'ların ortaya çıkışı. Orada bile o rahmetli Özdemir abinin şeysi var. Yıllar süren hayalinin tahakkuku var. Evet. O yüzden Allah daha da artırsın gayretlerini.
Ama elbette hocam bütün bir gençlik kesiminin böyle çok üst düzey mütefekkir insanların peşine gideceğini düşünmek belki biraz muhal, biraz iddialı. Onun için hani geleneksel sporlarla ilgili yaptığımız çalışmalarda daha kitlesel olarak gençleri kendi kültür toprağımıza nasıl kökleştiririz, nasıl yerleştiririz, nasıl sevdiririz diye çalışıyoruz. Ve bunu sadece ülkemiz için, sadece Türk dünyası için değil, bütün dünya için yapıyoruz. Nedir? Dünyanın diyoruz bütün ülkeleri, bütün toplulukları kendi kadim geleneklerini, göreneklerini, kültürlerini yaşatsınlar, yaşatmalıdırlar. Biz hani kökümüzden koparıldığımız zaman ne sancılar, ne sıkıntılar, ne zorluklar çektik. Kimseye hak değil, kimseye yapılmasın, kimsenin başına gelmesin. İşte Afrika'nın milletlerinin de kendine göre adetleri var. İşte Amerika'nın yok olmaya yüz tutmuş kabilelerinin de kendilerine göre gelenek görenekleri var. Tabiatla çok güzel bir ilişkileri var mesela. Asya'da milletlerinde var. Bunların yitip gidip bunların yerine böyle üniform bütün insanlara giydirilecek, efendime söyleyeyim bu sporu yapacaksın, bu müziği dinleyeceksin, bu filmi seyredeceksin, böyle yaşayacaksın, bu yemeği yiyeceksin. Hepsi işte yozlaş, artık batı kültürü bile değil hocam biliyor musunuz? Bir yozlaşmış karman çorman bir çorba torba kültür yani.
Fast food kültürü.
Yani fast food kültürü, yozlaşma yani. Ve geleneksel sporlar üzerinden işte yaptığımız festivallerde, yaptığımız geleneksel spor etkinliklerinde her toplumun kendi geleneksel sporlarını yeniden popülerleştirmesini, yeniden tanımasını, yeniden icra eder hale gelmesini bütün dünyada sağlamaya çalışıyoruz. 30'dan fazla ülkede üye kuruluşlarımız var. Dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonlarında ya organizatör olarak ya partner olarak görev alıyoruz. İşte Dünya Göçebe Oyunları'nda 2016 yılından beri aktif rol oynadık. En son Astana'da yapıldı. Bu sene Bişkek'te yapılacak. Yani Bişkek'in dışında şeyde Isık Gölü'nün üstünde yapılacak hocam yaylada. Dolayısıyla orada da diyoruz ki bu dünyanın kültürel renkliliğini, bu renkli zenginliğini kaybetmemek. Hani bir bitkinin veya bir hayvan türünün soyu tükense haber olur hocam. İnsanlar onu okuyup tüh ya. Ya böyle bir çiçek varmış gitti artık yok. Bir daha da görmeyeceğiz. Böyle bir hayvan varmış değişik. Artık işte bu Anadolu kaplanı, pardus, pars falan değil mi? Hani
evet.
Foto kapanlara yakalandığı zaman hemen haber oluyor. Hala 3-5 tane var tabii. Görüyoruz. Şimdi kalmadığı tescillense ya böyle bir şeyimiz vardı yok. Değil mi? İnsan üzülüyor yitip gittiği zaman. Dünyanın kültürleri, dilleri, el sanatları. İşte Arami dili var hocam. Hazreti İsa'nın konuştuğu dil biliyorsunuz. Konuşan 200-300 kişi kalmış diyorlar. Şimdi Güneydoğu'da hala konuşan Aramice insanlar var. Aramice. Hı. Şimdi bu dili konuşan insan kalmasa yazık. Değil mi hocam? Onun gibi biz de bu geleneksel sporlar üzerinden ki bir geleneksel spor etkinliği esnasında insanlar geleneksel kıyafetleriyle katılabiliyorlar. Geleneksel müziklerini icra edebiliyorlar. Geleneksel mutfaklarını getirip o etkinliğin etrafında sunuyorlar. Böylelikle de o geçmişle olan sağlıklı ve canlı bağın kurulmasına çok güzel vesile oluyor.
Ben bir başka şey daha söylüyorum. Bugün hep bugünlerde moda bu akran zorbalığı diye.
Şimdi akran nezaketi diye yapıyoruz onu.
Evet, akran zorbalığı diye hep haber oluyor televizyonlarda filan. Esasında bu gençlerin hani kendisini tanıması dedik ya, kendi kabiliyetlerini bilmesi. Bu da ona dahil. Yani niçin geldin bu dünyaya filan onu tanımak tamam da.
Tabii.
Bir de insanın kendi yeteneklerinin farkında olması da çok önemli bir şey. Hiç olmazsa o istikamette kendisini geliştirir. Ama gençlerin bu delişmen enerjilerini, delikanlı enerjilerini, sportif rekabete dökerek toplumsal bir kaynaşmayı da sağlamak. Müthiş bir hizmet. Bu akran zorbalığını önlemenin yolu bu.
Bu o enerjiyi
evet, bu spora,
faydalı bir yere
kanalize etmek. Mesela çok kavgacı çocukları boks sporuna yönlendirirsin. Evet. Onlar o enerjilerini kum torbasında kullanarak dışarıya çıktı mı kadife gibi olurlar. Kimseye zarar vermezler.
Veya son zamanlarda yine gündemde olan bu otoyol magandaları falan hani
evet,
değil mi?
Evet, tabii.
İşte çok tehlikeli hareketler yaparak evet, etrafındakilere tehdit oluşturuyor.
Evet.
Gitsin go-kart yapsın.
Tabii.
Orada işte, o enerjisini gibi, orada, güvenli
orada,
ortamda
orada
versin.
Kullansın. Orada kimseye kullansın. Zarar evet, vermeyecek evet, şekilde. Evet. Yani üçüncü insanlara zarar vermeyecek şekilde bunu kullan.
Evet.
Ama bu sosyal bir terapi metodu. O yüzden bu sizin bu etnospor'da gösterdiğiniz şey bana göre hem uluslararası bir kaynaşma ve dayanışma, bak bir de gençlerin bu enerjilerini işte bu tip sportif rekabete kanalize ederek onların toplumlara ve insanlara faydalı hale getirmesi.
Siz güreş yaptınız.
Evet.
Bizim yağlı güreşimiz mesela aslında ülkelerin cazibesini artırmak, dışarıdan gelen turist sayısını artırmak, ilişkileri güçlendirmek için de önemli. Bizim yağlı güreş fevkalade bir değerimiz. Ciritimiz, tabii, atlı okçuluğumuz fevkalade tabii, aslında seyir zevki olan.
Ama hele okçulukta,
sporlarımız, okçulukta.
Okçular Vakfı. Okçular Vakfı bizim o olimpiyat madalyası alan arkadaşımız.
Mete Gazoz tabii.
Mete Gazoz evet, buradan çıkmadı evet, mı?
Tabii tabii. Yani, yani babası bizim baş antrenörümüz.
Evet.
Ve bu emeklerin sonunda sportif başarılara da katkısı olduğunu evet, elbette görüyoruz. Öbür taraftan bahsettiğiniz gibi hocam işte üniversite olarak da İbn Haldun Üniversitesi ile 10 yıllık tecrübemizde şunu gördük. Bir üniversiteyle gerçekten çok kapsamlı alanlarda çok etkili çalışmalar yapmak mümkün oluyor. Bunlardan bir tanesi de kurulduğumuz yıldan beri Süleymaniye medreselerinin, zamanının en önemli üniversitesi olan Süleymaniye medreselerinin bugün yeniden asli hüviyetiyle ihyasıydı. Onun için işte Darüşşifa'nın açılışını birlikte yaptık hanımefendi annemin katılımıyla. Darüşşifa'yı Darüşşifa olarak, psikolojik evet, terapi merkezi olarak açtık. Zaten Başakşehir'de çok başarıyla yaptığımız çalışmaları, belli bir tecrübemizin, belli bir ehliyetimizin oluştuğu alanda şimdi Süleymaniye'de İstanbul'un kalbinde bütün İstanbul'a sunuyor olacağız. Onun yanındaki eski imareti yine geleneksel Türk İslam mutfağının
mutfak sanatları
evet, mutfak sanatlarının ihyası ile ilgili ihya etmek için çalışıyoruz inşallah. Öbür taraftan tabii bu tarihi medrese yapılarında Darüşşifa açılışında bunları konuştuk, kamuoyuna da anlattık. Bu eski yapılarda bugünün şartlarında verimli kullanmak hiç kolay değil. Isınması ayrı dert, efendim söyleyeyim lavabosuna erişimi ayrı dert vesaire. Yankı meselesini çözmek için çok çalıştık mesela
evet,
oturduğunuz odalarda konuşabilme uğultu meselesi. Onun için un kapanında da yine eski un değirmenlerinin olduğu yapıyı üniversitemize kazandırdık. Orada da eski un değirmeni fabrikasını yeniden ihya ederek üniversitenin modern imkanlarını da orada öğrencilerimize sunmuş olacağız.
Burayla entegre.
Entegre. Medresede evet, gidip gelip işte yemeğini diyelim orada yiyecek veyahut da ofisi orada olacak efendim mesela toplantısını öbür tarafta yapacak gibi. Üniversitemizin bu anlamda hem Süleymaniye medreselerini ihya ederken öbür taraftan da tarihi şehrin kalbine yeniden ilmin, yeniden bir entelektüel sınıfın, yeniden hani bir sosyal bilimler üniversitesi olduğumuz için de toplumun meselelerini dert eden insanların Süleymaniye Camii çevresinde olmasının İstanbul'a çok büyük değer katacağını da
bizim medeniyetimizin gölgesinde yetişsin istiyoruz.
Evelallah.
Yoksa yani dışarıda tamam Başakşehir çok güzel, üniversitemiz de güzel ama yalnız eğer biz yeni bir medeniyet anlayışı iddiasıyla yola çıkıyorsak bunun yeri işte tarihi yarımada İstanbul'un kalbi. O yüzden burada da çok emeğiniz var. Size bu yüzden çok teşekkür ediyoruz.
Onu diyorum hocam, Süleymaniye'yi Mimar Sinan 16. yüzyılda yapmış. Süleymaniye'yi bugün aynısını belki yapabiliriz. Taştan yaparız, betondan da aynısını yaparız muhtemelen. Belki Mimar Sinan'dan uzun mu sürer, kısa mı sürer ayrı mesele. Ama Mimar Sinan bugün yaşasaydı, bugünün şartlarında aynı Mimar Sinan ne yapardı'yı bilmiyoruz şu anda biz.
Evet.
Onu bilmek için Mimar Sinan olmak lazım. Mimar Sinan'ın neyi neden yaptığını anlamak lazım.
Evet,
ve doğru, bugün bizim yapmamız gereken, sadece mimari alanını elbette kastetmiyoruz. Müzikte, sanatta, sporda, her sahada çağının en iyisi olan adamlarımız bugün bu çağın en iyisi olsalardı aynı imanla, aynı karakterle, aynı kimlikle, aynı dirayetle bugün ne yaparlardı çizgisini yakalamak için o imanda, o inançta, o karakterde, o dirayette insanları yetiştirebilmemiz lazım.
Allah sayenizi meşgul etsin, gayretinizi mahmur etsin.
Amin.
O yüzden
sağ
çok olsun, teşekkür ediyoruz. Bilal'cim vakit ayırdınız. Allah bu kadar size. Yoğun meşgaleniz arasında burada programımızı noktalıyoruz.
Eyvallah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri, Necmettin Bilal Erdoğan'la bu güzel sohbeti istemesek de burada noktaladık. Bir başka iftar akşamında, iftar saatlerinde, Rahmet Sofrası programında sizlerle buluşmak üzere. Hepinize hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.